Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tefsiri niye öğreniyoruz? Tefsirden gayemiz ne? Bunu öğrendikten sonra tefsirde ne var? Bunu öğreneceğiz. Ama önce tefsirin alt yapısını bilmemiz lazım. Tefsir Kur'an-ı Kerim'in Arapçadan Türkçe'ye aktarılması değildir. Tefsir, Kur'an-ı Kerim'deki amaçları anlatmaktır. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası değildir tefsirin gayesi. Onu Kur'an anlatıyor zaten. O kıssayı yaşadığın zamanda pratikleştirmeye tefsir denir. Bunun için tefsirin altyapısını bilmeyenin, altyapısı ile ilgili bilgisi olmayanın tefsir yazması da, tefsir okuması da en azından zordur. Burada arkadaşlar biz tefsir kelimesine girmeden önce birbirine benzeyen iki kelimeyi açmamız lazım. Bir, tefsir kelimesi, bir de tevil kelimesi vardır. Kur'an-ı Kerim'in bir tefsiri var, bir de tevili var. Tefsir başka şey, tevil başka şeydir. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri, örnek olarak bir ayetten alalım. Er-Rahmanir-Rahim. Kur'an-ı Kerim'in 3. ayeti. 1. ayet Bismillahirrahmanirrahim. 2. ayet Elhamdülillahi Rabbil Alemin. 3. ayette Er-Rahmanir-Rahim'dir. Er-Rahmanir-Rahim Rahmandır, Rahim'dir diye Türkçe'ye aktarıldığında bunun adı tercümedir veya mealdir. Er-Rahmanir-Rahim kelimesi veya ki iki kelimesi tercüme edildikten sonra, yani Allah alemlerin Rabbidir ya, Rab sahip demektir ya, kullarına, mahlukatına Rahman ve Rahim isimleriyle muamele ediyor. Onun rahmetiyle ve Rahman, Rahim olmasıyla işte mahlukatı, insanlar, kediler, köpekler, haşerat, denizdeki balıklar yaşıyorlar ha demektir. Bunun adı tefsir. Anlaşılan iki kelimeden aldık biz örneği. Tevil ne peki? Tevil, bunun ötesine gidip, mesela ayetin içeriğinde olmadığı halde, sadece örnek olsun, çok iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Allah isimleri arasında Rahman ismi bulunduğu için kainatı yarattı. Eğer kendisine Rahman ismini layık görmeseydi, kainatı yaratmazdı. Rabbül Alemin'de olmazdı. Dolayısıyla Rahman ismi olduğu için, kendisini Fatiha'da öyle tanıttığı için belki kafirleri de affeder, onları da yakmayabilir cehennemde. Var mı böyle bir şey Kur'an'da? Yok. Ama ben tevil yaptım. Ne tevili yaptım? Kur'an-ı Kerim'in İlk ayetine Rahman ve Rahim diye başladığına göre Allah, merak etmeyin her işi merhametimle halledeceğim demek istiyordur. Tevil bu. Buna Türkçe'de yorum diyoruz biz. Yorum. Kur'an-ı Kerim tefsir edilir, bu alemin hakkıdır. Zaten tefsir edilmesi lazım. Ama tevili وَمَا يَعْلَمُ تَأْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkası tevilini bilmez. Bu Rahman ve Rahim'le niye başladı? Rabbul Alemin'in peşinden sıfat olarak bunlar niye geldi? Gibi yorumlara Allah'tan başkası girmez. Hakkı yok kimsenin. Filan ayet, filan ayetin peşinden niye geldi? Tefsirle ilgisi varsa yaparsın. Tefsirin biraz sonra kaynaklarını göreceğiz. Donanım müsaitse tefsir yapar. Donanımı müsait değilse ayetin öbür ayetle bağlantısının tevil yapmak yoktur. Bilhassa ayetten, hadisten yararlanmadan yapılan tefsirlerin önemli bir bölümünde açık veya gizli tevil vardır. Kur'an'ı istediğin gibi kullanmanın en kestirme yolu budur. İlke olarak biz tefsire ihtiyaç hissederiz, tevili Allah'a bırakarız. Bazı noktalarda tasavvuf erbabı teville Kur'an'ı ele alırlar. O yüzden bakarsın, ne hadiste, ne ayette, ne ashab-ı kiramda, ne müçtehit ulemada olmayan şeyler çıkmış ortaya. Kaynağı da Kur'an üstelik. Ama tevil edilmiş haliyle, yorumlanmış haliyle. Arapçasından anlaşılmıyor. Kur'an'ı tefsir eden binlerce hadis var, onlarda böyle bir şey yok. Ebu Hanife böyle anlamamış, Malik bin Enes böyle anlamamış, Ahmet bin Hanbel böyle anlamamış, bu anlamış. Anlamak istemiş de anlamış. O yüzden Kur'an'ı tevil etmek bir risktir. Tefsir başka bir şey. Tefsir haktır. Olması gerekir. İnsanların yaşadığı asrın seviyesinde izah edilmelidir Kur'an-ı Kerim. Ama izah başka şey. Evirip çevirip yorumlamak başka bir şey. Çok büyük oranda da felsefeyle meşgul olmuş alimler de felsefenin etkisinde kalarak Kur'an ayetlerini tevil etmişlerdir. Bu tevil de doğru değildir. Bir dahaki derste inşallah tefsir çeşitlerinden söz edeceğiz. Bugüne kadar yazılmış onlarca, belki yüzlerce tefsir vardır. Bunlardan bir bölümü kütüphanelerde var. Tefsir çeşitlerinden söz ederken özelliklerinden konuşacağız tefsirlerin. Tevil yine gündemimize gelecek inşallah. Bir tefsirin altyapısını konuşuyoruz kardeşler. Bir tefsirin altyapısı demek, yani Kur'an-ı Kerim'in meal dışında, tercümesi dışında anlaşılır ya da zihinlere yerleştirilir hale getirilmesi için gerekli veya pratikte uygulanabilmesi için gerekli açıklamalara lazım olan destek bilgiler demek. Yoksa bir Müslüman, bir alim Kur'an-ı Kerim'i açıp bir mesela film çekiyorlar hasta için. Radyolog onun önüne koyuyor. Ciğerleri su toplamış diyor. Orada öyle bir şey yazmıyor. Burada sen anlamıyorsun ama ben anlıyorum diyor. Böyle değil. Yani film okur gibi Kur'an okuyup yorum yapılmaz. Bunun bir altyapısı var. O altyapı kimde varsa Kur'an-ı Kerim'i o tefsir edebilir. Altyapının kardeşler birinci maddesi Mekki ve Medeni ayetler bilgisine sahip olmaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim iki süreçte inmiştir. Bir Mekke sürecinde inmiştir, bir Medine sürecinde inmiştir. Onun için surelerin başında Mekke'de mi Medine'de mi indiğine dair bilgi vardır. Ancak bir surenin başında Mekki'dir veya Medeni'dir demesi o surenin tamamı ile ilgili bir kural değildir. Bazı ayetleri Mekki yazdığı halde Medine'de inmiş olabiliyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce Kur'an-ı Kerim'e son şeklini vererek vefat etti. Bu ayeti filan sureye koyun, bu sure filan yerde olsun. Hem ayetleri surelere yerleştirdi hem sureleri yerleştirerek gitti. O şekilde de Cebrail aleyhisselamın önünde okudu Kur'an-ı Kerim'i. Cebrail aleyhisselam dinledi. Onayı alındı, öyle vefat etti sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu nedenle Kur'an bilgisi, tefsir bilgisi, Kur'an hakkında konuşma bir ayetin Mekki mi, Medeni mi olduğunu bilmeyi gerektirir. Bu neden gerekir? Çünkü Mekke'de inen ayetlerde bir mantık var. Medine'de inen ayetlerde başka bir mantık var. Zira Mekki mi, Medeni mi? Yani Mekke'de mi inmiş, Medeni mi inmiş? Coğrafyayı temsil etmiyor. Yani bu Mekke topraklarında mı indi, Medine topraklarında mı değil. Hicretten önce mi indi, hicretten sonra mı indi demek oluyor bu. Çünkü hicretten önce İslam'ın itikadi bölümleri, ahlaki bölümleri indi. İbadetin çok az bir bölümü indi. Medine'de ahkam, ibadet, siyaset ve şeriat bölümü indi. Kur'an-ı Kerim'in Mekke'de inen ayetlerinin tamamı alındığında, ki çok önemli sureler indi orada, Şuayb Aleyhisselam'ın çalışma prensipleri gibi bir prensip çıkar ortaya. Nuh Aleyhisselam gibi bir şey çıkar. Musa Aleyhisselam'dan önceki peygamberlerin grafiği Mekke döneminde vardır. Medine'ye hicretten sonra inen ayetler, Musab bin Ümeyr'in temelini attığı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağını diktiği devletin ayetleridir. Bunun için bir ayetin Mekke'de inmesi veya Medine'de inmesi, onunla ilgili zihninde yorum oluşturacak, zihnini canlandıracak çok önemli bir ipucudur. Aksi takdirde Allah-u Teala'nın mesela cihat ayetlerinin Mekke'de inmeyişinin bir anlamı var. Medine'de inmesinin de bir anlamı var. Mesela çok daha enteresan, Kur'an-ı Kerim'de وَالَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ, sizden fuhuş yapan kadınları, Allah Teala fuhuş yapın, yani zina yapan diyelim, kadınları evlerine hapsedin diyor. Evlerine hapsedin diyor. Peki İslam'da fuhuş yapan kadının cezası ev hapsi midir? فَاَمْسِكُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ midir? Ev hapsi diye bir ceza var mı İslam'da? Yok, nedir? Recm edindir. Evliyse recmet, evli değilse 80 sopa. Bekarsa 80 sopa. Peki hani bu ayet böyle diyordu demiyorsun. Bu ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyasi veya yasal bir ceza uygulayamayacağı Mekke dönemini temsil ediyor. Mekke'de de 13 sene kalındı. Kadın erkek rezillikleri orada da olabiliyor. Orada bu ayet indi. Mekke kokuyor ayet zaten. Çaresizlik kokuyor. Sadece evden çıkarma kızını. Başka yapacağın bir şey yok. Çaresizliği yansıtıyor. Ama Medine'de inen ayet basın sopayı dediği zaman çareyi, gücü yansıtıyor. Her Medine ayetinde hemen hemen bu yansıma vardır. Mekke ayetinde de vardır. Dolayısıyla ayetlerin Mekki mi, Medeni mi olduklarına dair hemen hemen her ayetle ilgili, tamamıyla ilgili değilse her ayetle ilgili Mekki mi, Medeni mi olduğuna dair rivayetler vardır. Bu rivayetleri incelemeden bir müfessir bir şey yapamaz. Bunu incelemeden ne yaparsın? Sallarsın bol bol. 50 sayfa yazabilirsin, diyeceğim bir şey yok. 200 sayfa bir ayet hakkında yazabilirsin. Ama onun adı tefsir değil. Onun adı konuşmaktır. Onun adı yazmaktır. İşte okullarda da kompozisyon yazdırırlar ya, yaz tatilini nasıl geçirdin diye yaz. Öyle bir kompozisyon yazmış olursun. Kur'an'ın ruhunu yansıtan bilgi Mekki mi Medeni midir onu bilmen gerekiyor. Tabii İslam'ı bütün olarak Mekki zannedenlere göre yapacak bir şey yok. Onlara göre İslam'ı zaten sopa vurmaya gücü yok, bağırmaya gücü yok. Bunu kastetmiyoruz. İslam'ı bütün olarak, Kur'an'ı Allah'ın şeriatı olarak gören anlayış için konuşuyoruz. İkinci olarak da kardeşler, esbab-ı nüzulü bilmek gerekiyor. Esbab-ı nüzul demek, ayet niçin inmiş? Allah'ın hikmeti gereği, Kur'an, biraz sonra da izah edeceğiz yeri geldiğinde, parça parça indi. Önceki kitaplar bütün indiler. Bütün olarak Allah'a indirdi. Kur'an parça parça indi. Bu inişinde bir bölümü, tamamı değil, bazı olaylara cevap olarak indi. Veya sorulara cevap olarak indi. Bir olay oldu, o olaya Allah cevap verdi. Mesela zina iftirasında bulunmak, zina yaptı diye iftirada bulunmakla ilgili ayetler Nur suresinde niye indi? Ayşe annemize yapılan iftiranın yorumu olarak indi veya hükmü olarak indi gibi. Ama Kur'an'ın binlerce ayetinden çok önemli bölümünün esbab-ı nüzulü yoktur. Bilhassa ayetlerde hüküm varsa, bir tartışmaya cevap veriyorsa gibi olan ayetlerde sebebi nüzul, yani iniş sebebi vardır. Biliyorsunuz, ya da not alalım, ayetin iniş sebebine sebebi nüzul denir. Hadisin söylenmesi için bir sebep varsa, bir olay oldu da hadis söylenirse ona da sebebi vurud denir. Vurudu, varit olma sebebi demek. Yani hadisin söyleniş sebebi. Yüzlerce ayetin iniş sebebi var. Bununla ilgili de ulemanın eserleri var. Bu tip hem Mekki medeni bilgileri hem esbab-ı nüzulle ilgili bilgilerde en geniş ansiklopedik kitap İmam Suyuti'nin Ed-Durrul Mensur isimli tefsiridir. Rahmetullahi aleyh. Ansiklopedik varidir. Hangi ayet hakkında, hangi hadis, rivayet, ashabtan, tabiinden bir nakil varsa Allah rahmet eylesin hepsini toplamış. Ancak not düşelim. Suyuti'nin bu kitabı ansiklopedidir. Hadis kitabı değildir. Ne demek bu? Dürrül Mensur'da gördüğüme göre %100 böyledir diyemezsin. O bir rivayettir. Alacaksın o rivayeti. Dürrül Mensur toplamış bunu, başka bir yerde de yok. Allah razı olsun. Toplamış. Alacaksın. Yaptığı rivayeti tahkik edeceksin. Sahih ise sahih, zayıf ise zayıftır. Yani Dürrül Mensur'da görmek belge değil. Dürrül Mensur ipucu veriyor. Dolayısıyla biz de ondan bu şekilde istifade ediyoruz. Esbab-ı nüzul ayetlerin nerede, ne zaman indiğine dair bilgi verdiği için biz ayet-i celileyi daha rahat anlarız. Rahat anlarız. Niye rahat anlarız? Yahu Ayşe annemize bir iftira yapıldı. O iftira üzerine de Allah Teala da innellezine ca'u bil ifki usbetun minkum diye başlayan bir ayet indirdi. Ayet dizisi indirdi. Birkaç ayettir onlar. Demek ki bu kadar basit. Durup dururken kadına iftira edenden söz ediyor. Anlamamıza yardım eder. Lakin çok önemli kurallar var. Bir, her ayet için sebebi nüzul gerekmiyor. Çünkü en büyük sebebi nüzul kullarının hidayetini istiyor olmasıdır Allah Teala'nın. Bu ayet niye indi? Allah senin hidayetini istiyor onun için. Bitti. Başka sebebi nüzule gerek yok. Sebebi nüzul varsa bir nimettir bu, kolaylıktır müfessir için. Her ayet için sebebi nüzul olması gerekmiyor. İki, nüzul sebebi belli olan ayetin hususi değildir cevabı. Mesela Ayşe annemize yapılan iftiraya karşı örnek olarak onu aldık, onu konuşalım. İndi bu ayet. Sadece Ayşe validemize radıyallahu anh'a ait değildir bu. Bütün kadınlara yapılan iftira için gidiyor. Sebebi nüzul, ayetin iniş sebebi hususidir, hüküm umumidir. Kur'an'a iman eden herkes içindir. Çünkü o ayetten bir hüküm çıkıyor. Kadına iftira edilince cezası budur. 4 şahit getiremezsen sopadır. 80 sopa yersin. Tamam. Bu kıyamete kadar geçerlidir. Hiçbir şekilde bunun yorumu yoktur. Sebep hususidir, hüküm umumidir. Adeta Allahu Teala ashab-ı kiramı sevdiğinden kıyamete kadar uygulanacak hükümleri hep onların üzerinde uyguladı. İki sahabeyi kavga ettirdi, karı koca kavga ettirdi onları. Ondan sonra da ashab-ı kiram olayı çok iyi gördüler. Mesela Mücadele Suresi, Allah razı olsun, sahabiden, karısından da, kocasından da, karı koca kavga etmiştir. Ondan sonra adam ağalık yapıyor, kadın zulüm gördüğünü iddia ediyor. Gelmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vurmuş masaya deyim yerindeyse. Hakkını arıyor, bağırıyor, çağırıyor. Allah da cevap edilmiş. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَك۪ي اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوَرَكُمَا. Allah, Mücadele Suresinin ilk ayeti, Allah şu çağıran bağıran kadının şikayetini duymuştur. Duydu. Allah duydu. Seninle tartışan kadını Allah duyuyor. وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوَرَكُمَا. Yani kadıncağız köylü bir kadın işte. Kocasından, yani hükümlere girerse konu çok uzayacak, bir sürü sitem gördü. Boşadı, boşandı, neyse, geldi de peygambere derdini anlatıyor. Bu adam bana böyle yapıyor ya Resulullah diyor. Efendimiz de artık onu ağırdan alıp teskin edecek falan derken bağırmaya başlamış kadın. Ayet de iniyor. Şimdi bunun ne faydası oldu? Bir defa ashab-ı kiram olayı gözlerinin önünde gördüler. Peygamberle tartışıyor. Aradan 5 dakika geçti. Peygamber terler boşalttı. Belli ayet iniyor. Ayet indiği her ayette Efendimiz denize düşmüş gibi terliyor, yoruluyor. Yani bir defasında sahabeden birinin ayağı Efendimizin ayağının altında böyle şu şekilde. Sahabe diyor ki ayağımın üstüne dağ geldi zannettim diyor. Öyle ağırlaştı vücudu, sonra ayet inmiş meğer ki. Biz böyle rahat okuyoruz Kur'an'ı. Yani okuyorsun, makam yapıyor hafızlar. Ayarını da CD'nin kısıyorsun, çok bağırmazsın, açıyorsun, bağırtıyorsun. Peygamber'e indiğinde ve ashab dinlediğinde terler boşalttı Kur'an onlardan. Allah onlardan razı olsun. Ashab bu olayı gördüler. İnen ayeti de yudumladılar. Onun için bir sahabi bu ayet şu demektir dediğinde nereden bildin bunu? Sormuyoruz ona. Niye sormuyoruz? Gözünün önünde olmuş olayı anlatıyor sahabi. Dolayısıyla ashab-ı kiram ayetlerin inişini gördükleri için, o süreci film gibi izledikleri için Kur'an hakkında konuştukları zaman hakkı konuşuyorlar. Kafadan atmıyorlar. Biz sonradan asırlar sonra konuşursak kafadan atmış oluyoruz. Mesela Mücadele suresinin ilk ayeti böyle indi. Küçük bir hatırat olarak çok önemli arkadaşlar. Bu kadıncağız uzun yıllar yaşamış. Daha sonra. Yani kadının ahkamına girmiyorum. Çok uzun bir konu. Uzun yıllar yaşamış. Ömer bin Hattab radıyallahu anh Medine sokaklarında dolaşırken bu kadını sokakta görünce başka sokağa kaçarmış. Bir gün demişler ki yani herkes senden kaçıyor, sen bu kadından kaçıyorsun. Ya o kadın bir kere sesini yükseltti, hakkında ayet indi. Peygamber bile az kalsın azarlanıyordu demiş. Olur, rastlar bağırır mağırır bana, neyime gerek. Bu ayeti özümseme meselesi tabii arkadaşlar. Ayeti özümsemiş. Allah onlardan razı olsun. Demek ki sebebin üzül hususi olur, lakin umumidir. Kıyamete kadar kim karısına zihar yaparsa, zihar yapan, yani senin sırtını gördüm mü, anamın sırtını görmüş sayılacağım diye bir tür böyle bir cahiliye yemini yaparsa, Mücadele suresindeki hüküm onun için de geçerlidir. Bir önemli kural daha. Dedik ki, her ayetin sebebi nüzulü olması gerekmediği gibi, bir ayetin sebebi nüzulünün dışında da ahkamı bulunabilir. Yani, mesela biz bir ayetin sebebi nüzulünü öğrendik. Filan olay oldu, indi. O olay, mesela dövüşle ilgiliydi. Aynı ayetten sebebi nüzulünün dışında onlarca hüküm daha çıkabilir. Bu neyi gösteriyor? Sebebi nüzul daraltıcı bir şey değil. Bir olay için, bir olayın yorumu için inmiştir ayet. Ondan fukaha 30-40 hüküm çıkarabilirler. Çünkü sebebi nüzul daraltıcı bir sebep değildir. Hükümleri daraltmaz. Bu bilgi bize nerede lazım? Ashab-ı kiram işte bir olay anlattılar. Mesela وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ayeti. Kendinizi, kendi elinizle tehlikeye atmayın. Ashab-ı kiramdan rivayette ashab-ı kiram bu kendi kendinizi tehlikeye atmayın ayetinin iniş sebebi olarak ashab-ı kiram diyorlar ki sıcak bir mevsimde cihada çıkmak istemedik de Allah Teala kendi kendinizi tehlikeye atmayın buyurdu. Ne demek kendi kendinizi tehlikeye atmayın? Cihattan geri kalırsanız cehenneme düşersiniz demek oluyor bu. Sebebin üzülüne bakıldığında bu sadece cihattan kaçanlardan söz ediyor ya da kaçmayı düşünenlerden söz ediyor. Ama açtığın zaman ahkamül Kur'an'ı, Kurtubi'nin ahkamül Kur'an'ını açtığın zaman mesela ekşimiş bir yemeği yemek, doktorun zararlıdır dediği şeyi yemek de bu ayetten dolayı haram sayılıyor. Ayetin sebebin üzülünde yok ama mantığında var ayetin. Mantığında var. Fukaha belli istitlal yollarıyla o hükmü ondan çıkarabilmektedirler. Burada kardeşler tekrar toparlıyoruz. Tefsir ilminin bir alt yapısı var. O alt yapıda Mekki ve Medeni bilginin, Mekke'de mi indi, Medine'de mi indi bilgisinin bulunması gerekiyor. Varlığı kadar her ayet için geçerli değil bu. Yok her ayet için. Aynı şekilde esbab-ı nüzulün de bilinmesi gerekiyor. Eğer esbab-ı nüzulü bilmezsen, yani çakıyla taş kesmeye kalkabilirsin. Çakıyla taşı kesemezsin. Üçüncü olarak da Kur'an-ı Kerim'in parça parça inme mantığını da biliyor olmak lazım. Kur'an-ı Kerim mesela ilk inen ayet hangisidir? İkra, Bismi Rabbikellezî halak ayetidir. Ama ilk inen sure Alak suresi değildir. O surenin ilk beş ayeti indi. İkra, Bismi Rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekram. Ellezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâ lem ya'lem. İndi, bu kadar. Belki iki sene sonra gerisi indi. Müzzemmil suresinin ilk ayetleri indi. Son ayeti bir sene sonra indi. Sadece Fatiha suresi blok olarak indi. Yani baştan sona yedi ayet bütün olarak indi. Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetinin nerede indi? Mesela Bakara suresinin inmesi, zanla söylüyorum, kesin bir rivayet yok, beş seneyi bulmuş. İniyor, iki ayet iniyor, efendim şuraya şu ayeti koyun, buraya bu ayeti koyun, şunu şunun devamına koyun diyor. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'in parça parça inişinde hikmetler var şüphesiz. Allah-u Teala bir hikmete binaen bunu yaptı. Tefsirde Kur'an-ı Kerim'in parça parça inişinden istifade ediliyor olması lazım. Hangi açıdan istifade ediliyor olması lazım? Kolay öğrenmek açısından filan değil. Kur'an bir arada şimdi. Yani bu ayetin birinci bölümünün hicretin ikinci senesinde, ayetten sonraki bölümünün de dördüncü senesinde inmesi, aradaki iki senelik zaman farkında da filan filan ayetlerin inmesi müfessire ışık saçar. Ondan bir anlamlar çıkarır o. Mesela İçki yasağı ile ilgili biliyorsunuz bir süreç var. Üç hatta dört ayrı ayet grubu ile içki yasaklandı. Birinci ayet başka bir şeyden bahsediyor. Geçiyorsun başka başka sure. Kaç sure sonra öbür ayet geliyor. Kaç sure sonra öbür ayet geliyor. Öbür ayet geliyor. Müfessir bunları bir araya toplar. Topladığından bir hüküm çıkarır zaten. Bu Allah bununla şunu kastediyor der. Bu arada müfessirin İstifade ettiği şey Allah-u Teala'nın hangi hikmetlere binaen acaba bu mesela içkiyi örnek verdik. İçkiyle ilgili, alkolle ilgili yasağı bu kadar uzun süreye yaymasının hikmeti müfessiri düşündürtürür. Bu hükmü belki değiştirmez. Ama müfessirin ufkunu açar. Müfessire ışık verir. Müfessir daha derin düşünmeye fırsatı bulur. Bunu bilmemek Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetinin ne zaman, niye dağınık indiğini bilmemek, müfessir açısından bir cahillik türüdür. Bu sefer abuk subuk üretmeye başlar. Mesela ayet işte hep meşhur bildiğimiz ayet, لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارَى Sarhoşken namaza yanaşmayın ayeti. İçki yasağı ile ilgili birinci basamak. Eğer buradaki basamaklardan 3 ay sonra 4 ay sonra filan ayetlerin indiğinden bir haberin olmazsa senin, sen o zaman Demek ki içki namazda camide yasak, düğünde yasak değil diye hüküm çıkarırsın bu ayetten. Hüküm de kaynağında Kur'an olmuş olur. Tek başına yani Kur'an-ı Kerim'i sapıklık malzemesi olarak kullanırsın neuzu billah. Çünkü Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde hatta te'lemu mâ tekûlû yani konuştuğunuzu anlayacak kadar ayıkmadan içkiliyken namaza gelmeyin Allah buyuruyor. Tam anlamıyla böyle ayet. Ne konuştuğunu anlayacak kadar ayıkırsan o zaman gel namaza. Yani namazlısın ama içki içebilirsin. Yeter ki namaz vakti içme. Demek oluyor ayet. Bunu ne zaman düşünür müfessir? Bu ayetin parçalarının başka surelerde bulunduğunu gördüğü zaman. Burada şöyle bir soru sorabilir miyiz acaba? Allah Teala madem içkiyi yasaklayacaktı, bunu bir ayette yasaklasaydı bir, iki, sonra bunların hepsini aynı sureye ard arda kosalardı. A, B, C bentleri diye. Kur'an cevap olarak diyoruz. Kur'an beşer mantığına göre inmedi. Beşer kanun, kararname, tüzük, yönerge, senet yaparken böyle yapar. Allah sadece içkiyi yasaklamıyor bu ayetlerde. İçkiyle ilgili ayetleri topladığımızda, o ayetlerin içinde namaz geçiyor. Aklı kullanmak geçiyor. Kumar geçiyor. Şeytanın insana katkısı geçiyor. Şehvet konusu geçiyor. Bütün bunların toplamından Allah kendine itaat istiyor. Yani biz bir içki yasaklanması ile ilgili 3-4 ayet olarak görüyoruz onları. Halbuki Kur'an'ın kendine göre başka hikmetleri var. İçkiyi yasaklarken kulluğu perçinlemek istiyor Allah. İçkiyi yasaklarken içkinin temelinde bulunan şeytanı yasaklıyor. İçkiyi yasaklarken içki ile kumarın kardeş olduğunu hatırlatıyor. Bunun bir surenin, Bakara suresinin 7. sayfasında geçmesinin etkisi başka. Müslümanın bunu Bakara suresini okurken okuması, Nisa suresinde karşısında çıkması, Maide suresinde bir daha karşısında çıkması ayrı şey. Bunlar bizim böyle yalın ayak, ayaküstü saydığımız 3 tane 5 tane hikmet, bunların hepsi toplandığında belki Allah-u Teala'nın bu içkiyi farklı zamanlarda indirdiği ayetlerle yasaklamasından kim bilir ciltler dolusu hikmetler çıkar. İnsanlar bunu anlarlar veya anlamazlar. Önemli değil. Önemli olan Rablerine itaat etmeleridir. Ve biz netice olarak şunu biliyoruz ki Müslüman Rabbine %100 İtaatkârdır, itaat eder. Binaenaleyh Müslümanlar itaat ettikleri için de Allah içkiyi yasak ettiği zaman içkiden uzak durur, faizi yasak ettiği zaman faizden uzak durur. Yeri gelmişken çağımızdan bir örnek vermekte fayda var. 1900 net hatırlamıyorum, 40'lı yıllarda olması lazım veya 50'li yıllarda Amerika'da bir içki yasağı olmuş. Yani içkiye bayağı da ağır cezalar verilmiş. Sonunda devlet kendi kurduğu cezayı 5 sene sonra kaldırmak zorunda kalmış. Neden? Bakmışlar ki yani polisin işi gücü meyhane basıp adam öldürmek olacak. Başka çare yok. Amerika'nın gücü yetmemiş içkiyi yasaklamaya. Bunu çok enteresan bir örnek olarak karşılaştırdığımızda yani ayetler niye müneccemen dağınık dağınık indi onu örneklendirmeye çalışıyoruz. Son içki ayeti indiğinde bırakmaz mısınız şu pisliği diye başladı ayet bitirdi. Yani şu pislikleri bırakın artık kullarım dedi Allah Teala ama bu son ayetti. Ondan önceki süreçler hep devam etti. Bu son ayet bırakmaz mısınız şeklindeki ikaza rivayetlere dönüp bakıyoruz ki ashab-ı kiram nasıl bırakmayız ya Rabbi bıraktık dediler. Fıçları getirip sokaklara attılar döktüler. İşte 3 gün süre gecikme cezasını ben ödeyeceğim filan yok olmadı hiç. Kimse içkiden dolayı ceza yemedi bir daha. Kur'an hikmetleriyle, Kur'an mantığıyla içki yasaklanınca kendi fıçılarını gerip döktüler sokaklara. Kanun gücüyle, meclisten aldığı bir kararla Amerika bunu yapmaya kalktı. Vazgeçmekten başka çare bulamadı sonunda. Ve dünyanın hiçbir yerinde de hala içki yasaklanamıyor. Yani Bir örneğini aldık biz bunun. Kur'an-ı Kerim'in neredeyse, işte Yusuf suresinde bayağı bir toplu inme var. Yani hemen hemen bir şey, bir celsede inen suresi, belki kısa sureler için geçerlidir. Bir celsede inen suresi Fatiha'nın dışında yok. Böyle bilinen sure yok. Belki İhlas suresi, Kevser suresidir. Ama bu dağınıklığın hikmetlerini Allah'tan başkası bilmiyor. Hiçbir hikmeti yok diyelim Kur'an'ın dağınık inişinin. Hiçbir şey bilmiyoruz. Kur'an 23 yılda 124 bin peygamberin hiçbirinin yapamadığı kadar büyük bir eğitilmiş kadro yetiştirdi mi, yetiştirmedi mi? 120 bin sahabi veda hutbesini dinledi. Sahabe sayısı 120 bin kişi değil. Hutbeyi dinleyen o kadar. Medine'de kalanlar var, gelemeyenler var, hacca katılamayanlar var o sene. Diyelim 100 bin sahabi var. 100 bin hazır ordu. 100 bin Allah'a teslim olmuş, %100 teslim olmuş insan Kur'an'ın bu eğitimiyle yetişti. Hiçbir hikmete gerek yok. Allah-u Teala'nın bu Kur'an'ı bu şekilde indirişinin tek hikmeti Halid bin Zeyd'in veya Halid bin Velid'in veya Amr ibn-i As'ın veyahut da Abdullah ibn-i Ömer'in yetişmesi şeklinde tecelli etse o bile büyük bir hikmet olarak yeterli. Tekrar toparlayacak olsak bir müfessirin altyapısından söz ediyoruz. Bu altyapıda Mekki medeni bilgisinin olması gerekiyor. Esbab-ı nüzulün olması gerekiyor. Ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in parça parça inişindeki tarihi süreç ve hikmetler konusunda da müfessirin bilgisi olması gerekiyor. Bu anlattığım şeylerin her biriyle ilgili ulemanın kitapları var. Yani müfessir bunları toprağın altından maden gibi çıkaracak değil. Bunlar var. Yani bu bilgileri öğrenmiş birisi tefsirle meşgul olursa bereketli bir ilimle meşgul olmuş olur. Onu konuşuyoruz. Bir dahaki derste 4. maddeden devam edeceğiz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi Rabbil.